Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Buruman'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah, hamd, Resulü ve Pakiyeti Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 1 Hordad 1401 Hicri Kameri 20 Şevval 1443 ve Miladi 22 Mayıs 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Yeşil Iğdır gazetesi genel yayın yönetmeni Sayın Cabbar Sıktaş ile Batırıların Ukrayna kriziyle ilgili tutumları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, İran'da bilgi tabanlı ekonomi ve kalıcı itir isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı reisi yarın Umman'a gidiyor. Tahran'da türbe savunucusu terör saldırısında şehit oldu. Kazakistan Ticaret Bakanı Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ile bir araya geldi. CHP İstanbul mitinginde 500 bin kişi toplandı. Heniye'den işgalcilere Mescid-i Aksa'ya baskın ve bayrak yürüyüşü hakkında uyarı geldi. Ve işgal rejimi zindanından firar eden Filistinli esirler için hapis kararı çıktı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yarın üst düzey bir heyet başkanlığında Umman'a gidiyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümetinin dış politikasında komşularla ilişkilerin gelişmesi önceliğine sahiptir. Cumhurbaşkanı Reisi defalarca komşular ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Reisi, Umman Kralı Heysem bin Tarık Al-Said'in resmi daveti üzerine yarın Maskat'a gidiyor. Bu arada İran ile Umman arasında doğal gaz alanında işbirliği konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. Çalışma ziyareti kapsamında Maskat'ta bulunan İran Petrol Bakanı Cevad Oğuz, Umanlı mevkidaşı Muhammed bin Hamad Al-Rumhi ile görüştü. Bu görüşmede İran-Umman doğal gaz boru hattı projesinin yeniden canlandırılması ve ortak Hengam enerji sahasının geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yarın Umman Krallığı'nın resmi daveti üzerine Maskat'a gidecek. Umman Krallığı, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Maskat ziyaretini iki ülke arasındaki komşuluk ve iyi ilişkilerin bir örneği olarak nitelendirdi. Umman Krallığı dün İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Maskat ziyaretine ilişkin olarak bir bildiri yayımladı. Umman Krallığı yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Maskat ziyaretini iki ülke arasındaki komşuluk ve iyi ilişkilerin bir örneği olarak nitelendirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu ziyaret Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said ve Sayın Reisi'nin ikili ilişkileri her alanda güçlendirme çabaları ve iki dost ülkenin çıkarları doğrultusunda gerçekleşecektir. Reisinin Umman ziyareti sırasında tarafların çıkarlarının sağlanması için iki komşu ülke arasındaki ortak meseleler ele alınacaktır. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said'in daveti üzerine üst düzey bir heyetin başkanlığında yarın Maskat'a gidecek. Cumhurbaşkanı Reisi Umman ziyareti sırasında Umman Sultanı ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Reisi'nin bir günlüğüne yapacağı Umman ziyaretinin gündeminde işbirliği belgesi imzalamak, Umman'daki İranlılar ve Ummanlı tacirlerle görüşmek olacaktır. Reisi'nin Umman ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanacak. İranlı tacirlerden oluşan 50 kişilik bir heyet, İran ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için zemin hazırlamak üzere geçen hafta Umman'a gitmişti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Fars Körfezi İşleri Genel Müdürü, İran ve Fars Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi için birçok adım atıldı. Ancak hala atılabilen birçok adım söz konusu. Biz bu işbirliğin gelişmesine vurgu yapıyoruz ve bölgenin önemli meselelerinin politik görüşmeler ve çözüm yolları ile ele alınması gerektiğine inanıyoruz, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fars Körfezi İşleri Genel Müdürü İrna muhabiri ile röportajında İran Cumhurbaşkanı'nın yarın Pazartesi günü gerçekleşecek olan Umman ziyaretine ilişkin geçtiğimiz yılda Fars Körfezi bölgesi alanında birçok başarıya tanıklık ettik. Örneğin İran ve Suudi Arabistan arasındaki görüşmeler düzenli olarak ilerledi ve olumlu yapıcı olan toplam 5 tur müzakere yapıldı. Söz konusu görüşmelerin daha net sonuçlara yol açacak bir şekilde devam etmesini umuyoruz. Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretinde 15 işbirliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeler takip ediliyor. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın Umman ziyareti gerçekleşecektir ifadelerine kullandı. Yetkili İran ve Suudi Arabistan'ın uluslararası kurumlarla ve teşkilatlarda eskisine göre işbirliğinin iyileştiğine değinerek İran İslam Cumhuriyeti ve Fars Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde, yani ülkelerin liderleri düzeyinde bölge halkı ve İslam dünyasının çıkarlarını temin edecek bir şekilde devamlılık arz etmesini umuyoruz ifadelerine kullandı. İran yetkili Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyaretine ilişkin başta İran ve Katar liderlerinin de görüşmesi ve önümüzdeki diğer görüşmeler olmak üzere bölge ülkeleri liderlerinin görüşmesi bir yandan tarafların iradelerinin ciddiyetinin bir göstergesi olmakla birlikte öte yandan ilişkilerdeki birçok potansiyelin gerçekliğe kavuşmasını sağlayacak ifadelerine yer verdi.
Bugün saat 16 sularında başkent Tahran'da Kutsal Türbe savunucusu Albay Seyyad Hüdayi, evinin önünde kendi arabasında iki terörist tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Şehit Albay Seyyad Hüdayi'ye yapılan kalleş saldırıda 5 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Açıklanan son bilgilere göre teröristler İran İstihbarat ve Güvenlik Güçleri tarafından takip ediliyor. Devrim Muhafızları Ordusu yayınladığı bildiride küresel emperyalizme bağlı teröristlerin cinayeti sonucunda bir kutsal türbe savunucusunun şehit edildiğini duyurdu. Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Merkezi'nin bildirisine şu ifadeler yer aldı. Bugün akşamüstü Tahran'ın doğusuna yer alan Mücahidini İslam Caddesi'ne çıkan sokaklardan birine Kutsal Türbe savunucusu Albay Seyyad Hüdayi, küresel emperyalizme bağlı inkılap karşıtı unsurların terör cinayetine hedef oldu. Bildirinin sonunda devrim muhafızları Albay Seyyad Hüdayi'nin şehadetinden dolayı ailesine başsağlığı dileyip Hüdayi'nin şehadet makamına ermesinden ötürü onları tebrik etti. Devrim muhafızları teröristlerin tutuklanması için gerekli çalışmaların başladığını belirtti.
Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir bugün Tahran'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldiği görüşmede iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesinin iki tarafın işbirliğine geliştirmek için ciddi iradesini gösterdiğini vurguladı. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bahit Sultanov başkanlığında bir Kazak heyeti bugün iş ziyaretinde bulunmak üzere İran'a geldi. Bahit Sultanov, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırması dahil olmak üzere ikili işbirliğin geliştirme yollarına görüştü. Muhbir görüşmede iki ülkenin işbirliğinin derinleşmesi önündeki engellerin bir an evvel kaldırılması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı sözlerinin devamında iki ülkenin gümrük işbirliği ve ticaret hacminin artmasına vurgu yaptı. Kazakistan Ticaret Bakanı görüşmede iyi komşuluğun koruması ile ilişkilerin gelişmesine yönelik İran hükümetinin dış politikasını memnuniyetle karşılarken iki ülkenin yılın ilk 3 ayında ticaret hacminin kayda değer ölçüde artmasının her iki ülkenin stratejileri ve hedeflerinin örtüştüğünü gösterdiğini kaydetti.
F-14 savaş uçağının onarılması İran Hava Kuvvetleri'nin uzmanlarıca başarıyla tamamlandıktan sonra havalanarak ülke semasında uçtu. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı General Hamid Vahidi yaptığı açıklamada 18 senenin ardından F-14 savaş uçağı tamir edildikten sonra havalandığını belirtti. F-14 savaş uçağı 18 senedir İsfahan Şehit Babayi jet üssünde terk edilmişti. Ancak hava kuvvetleri uzmanları büyük bir başarıya imza atarak bu uçağın onarım ve tamirini başarıyla tamamladıktan sonra havalandırmayı başardılar. Komutan Vahidi sözlerinin devamında şöyle dedi. Düşmanlar bakım ve tamiratı çok karmaşık olan bu uçağı İran'ın yeniden havalandırmayı başaramayacağını zannediyordu. F-14 savaş uçağının 3 sene gece gündüzlü çabaların sonucu yeniden uçmaya hazırlandığını ifade eden Komutan Vahidi, gelinen aşamada F-14 savaş uçağının operasyona hazır olduğunu vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdi, 312 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.274'e, vaka sayısı 7.230.053'e çıktı. COVID-19 hastalardan 670'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.033.986'ya ulaştı ifadesi kullandı.
CHP Milletin Sesi mitinglerinin ikincisini İstanbul Maltepe Sahil Meydanı'nda yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi 4 Aralık'ta Mersin'de yaptığı Milletin Sesi mitinglerinin ikincisini İstanbul Maltepe Sahil Meydanı'nda yaptı. Bursa'da yapılması planlanmışken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkumiyet kararının Yargıtay'da onanmasının ardından İstanbul'a alınan mitinge Türkiye'nin dört bir yanından partiler katıldı. CHP ve Türk bayraklarının dışında flama ve bayrağa yer verilmeyen mitinge katılım yaklaşık 500 bin olarak tahmin edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm kesimlerin din, dil ve görüş ayırmaksızın hep birlikte 84 milyonun ülkenin elden gitmemesi için müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında genç muhafazakar seçmene doğrudan çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı şöyle konuştu. Genç muhafazakar kardeşim, bu seçimde kararsızım diyemezsin. Kayıtsızlık bir cevap değildir, bir sondur. Kayıtsızlık saldırganın dostudur. İyi insan olmayı zayıflık olarak gösterenler, bir yüzükle yola çıkanlar bugün milletin celladı haline geldiler. Onlar saraylarda fink atıyorlar. Millet ise aç. Kendi celladınızı seçmeyin. Bu bir şov değildir. Demokrasi arayışı. Ciddi olmak zorundayız.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarına ülkede bugün yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlara yönelik dikkatli olmaları için uyarıda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Amerikan Büyükelçiliği'nin CHP mitingi öncesi yaptığı uyarıya misilleme geldi. Emniyet sosyal medya hesabında Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarımızdır başlığıyla bir duyuru yayımlandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde Amerika'da yaşayan vatandaşlarımıza duyuru başlığı ile yayınlanan açıklamada Amerika'da yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir dedi. Bu arada Amerikan Büyükelçiliği'nce dün İstanbul'da düzenlenen miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Amerikan Büyükelçisi Jeff Flake'e iletildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 12 PKK-YPG üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ülke güçlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde 12 PKK üyesini etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarına karşı operasyonun devam ettiğini duyurdu. Bu arada Türk basınında yer alan habere göre Türkiye askerlerinin konuşlu bulunduğu Zalkan üssüne düzenlenen saldırıda bir Irak vatandaşı hayatını kaybetti. Kelekçi nüfusuna kayıtlı Irak vatandaşının Irak Ulusal Muhafız Güçleri mensubu olduğu ve üsse ait yemekhanede görevli olduğu belirtildi. Saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 16 Mayıs'ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası 2022 tatbikatına devam ettiğini belirtti. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı 16 Mayıs'ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası 2022 tatbikatının başarıyla devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dost ve müttefik ülke askeri birlik ve unsurların katılımıyla 16 Mayıs'ta başlayan Uluslararası Anadolu Ankası 2022 tatbikatı başarıyla devam ediyor ifadelerine yer verildi.
Taliban sözcüsü Türkiye'deki bazı Afgan siyasi liderlerin toplantısına tepki olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin güvenliğin bozulmasına izin vermeyeceğini söyledi. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Taliban'a karşı Türkiye'deki bazı Afgan siyasi liderlerin toplantısına tepki olarak Taliban mevcut sistemi ve güvenliği bozmaya çalışan her türlü akıma karşı çıkacak dedi.
Filistin İslami Derneği Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, işgal rejimi yöneticilerine Kudüs'te ay sonu düzenlenmesi planlanan bayrak yürüyüşü ve Mescid-i Aksa'ya baskın konusunda uyardı. Mescid-i Aksa'daki murabıtlardan baskın girişimlerine karşı koymaya hazır olmalarını isteyen Haniye, Kudüs kalıcı savaşın kılıcı Savaşı'nın birinci yıl dönümü münasebetiyle Hamas'ın Gazze'de düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada Filistin halkı ile Kudüs ve Batı Şeria'daki direnişin işgalcilerin saçmalıklarını kabul etmemeleri gerektiğini ve Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu söyledi. Haniye, kararımız gayet net. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesine ve Kudüs caddelerinde arbede çıkarılmasını tüm gücümüzle karşı koyacağız ve izin vermeyeceğiz dedi.
Siyonist Rejim Mahkemesi, işgal rejiminin en sıkı güvenlik önlemleri altında korunan Celbo zindanından firar etmeyi başaran 6 Filistinli esirden 5'i hakkında kararını açıkladı. 6 Eylül 2021'de 6 Filistinli esir tünel açarak işgal rejiminin güvenlik önlemleri altında korunan Celbo hapishanesinden firar etmeyi başarmıştı. Esirler bir süre sonra Siyonist rejim tarafından yeniden esir alındı. El Meyadin'in haberine göre işgal mahkemesi bu esirlerden 5'i hakkında tünel kazma suçlamasıyla 5 yıl 8 ay hapis ve para cezasına çarptırdı. Esirlerden birini hakkında durumunun farklı olduğu için henüz karar verilmedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenkov, Rusya Hava Savunma Sistemlerince Herson ve Harkov bölgelerinde 11 İHA'yı düşürdüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Rus hava savunma sistemlerinden gece boyunca Donetsk ve Luhansk bölgelerinde, ayrıca Herson ve Harkov bölgelerinde Ukrayna'ya ait toplam 11 insansız hava araçını düşürdüğünü ifade etti.
Amerika'nın eski Moskova Büyükelçisi Michelle McFaul, 2021'de diplomatlarımız Ukrayna'yı NATO'ya katılabileceğini inandırmak için çok çaba harcadı. Diplomatlar yalan mı söyledi sorusuna yönelik evet gerçek hayat böyle yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi, Kuzey Kutbu bölgesinin uluslararası bir çatışma alanına dönüşünü, bunun çok endişe verici bir eğilim olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Rusya'nın Antik Konsey'ndeki baş yetkilisi Nikolay Korşunov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin yorumunda Kuzey Kutbu bölgesinin uluslararası bir çatışma alanına dönüşünü, bunun da çok endişe verici bir eğilim olduğunu bildirdi.
Ve Güney Kore'de protesto ile karşılanan Amerika Başkanı Joe Biden, Asya'ya yaptığı ziyaretin ikinci ayağı Japonya'nın başkenti Tokyo'ya ulaştı. Ziyaretin kapsamında Biden yarın başkentteki İmparatorluk Sarayı'na Japonya İmparatoru ile bir araya gelecektir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Rusya'nın NATO'nun gelişmesine pratik yanıt vererek Finlandiya'ya doğalgaz akışını kesmesiyle ilgili. Rusya dünden itibaren Finlandiya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Kararın nedeni Fin doğalgaz şirketi Gazprom'un Rus gazı sevkiyatı için ruble ile ödememesi olarak açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birkaç ay önce Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere gaz satışının sadece ruble ile yapılacağını açıklamıştı. Bu bağlamda doğalgaz parasını ruble ile ödemeyen ülkelerin gazı kesilmiş ve ilk olarak Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz tedariki durdurulmuştu. Listeye şimdi de NATO üyeliği gündemi nedeniyle Rusya'nın son dönemlerde ihtilaflı olduğu Finlandiya'da eklendi. Gazprom, Finlandiya'ya doğalgaz sevkiyatının durdurulmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan'dan itibaren ruble ile yapılması gerektiğinin altı çizildi. Finlandiya'nın bu gerekliliğe uymadığı, gazın bu nedenle kesildiği açıklandı. Firma geçen yıl Finlandiya'nın tükettiği doğalgazın yaklaşık %70'ini tedarik etti. Fin şirketi Gazprom dünkü açıklamasında doğal gazın kesileceğini bildiğini ve duruma hazırlıklı olduğunu söylemişti. Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Interrao da geçen hafta ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlayamayacağını açıklamıştı. Rusya'nın batılı ülkelerin hasmane eylemleri ve en ağır yaptırımlarına yanıt olarak ayrıca kendi milli para biriminin değerini korumak için birkaç ay önce Avrupalı müşterilerinden ruble ile doğalgazının parasını ödemelerini belirtti. Rusya'nın attığı bu adımlar Ukrayna savaşının başlamasından sonra dolar ve avro karşısında ruble yeniden değer kazandı ve bir Amerikan doları 58 rublenin altına gerilemiş oldu.
Böylece 2018 yılından beri ruble dolar karşısında en yüksek değerini görmüş oldu. Avro da 63 rubleden işlem görmeye başladı. Almanya, İtalya ve Avusturya gibi büyük Avrupalı ülkeler dahil Avrupalı ülkelerin bir kısmı Rusya'nın ruble ile ödeme yapma talebini kabul ederken birkaç Avrupalı ülke bu talebi reddetti. Gazprom ile sözleşme yapan 54 firmadan yarısı Rusya'nın ruble ile ödeme talebini yerine getirdi. Rusya daha önce Bulgaristan ve Polonya'ya ruble ile ödeme yapmaktan kaçındıkları için doğalgaz akışını durdurmuştu. Rus doğalgazının akışı NATO'ya üyelik için resmen başvuruda bulunan Finlandiya'ya da kesilmiş oldu. Rusya ruble ile ödeme yapmadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu iddia etse de ancak Rus tarafı Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusunda bulunduğundan sonra bu girişimde bulundu. Rus yetkilileri özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya'yı defalarca NATO'ya üye olma konusunda uyararak buna karşı harekete geçeceklerini deklare etmiştir. Daha önce Rusya nükleer bir başlık taşıma kabiliyetine sahip pratik yanıt vermiştir. Finlandiya ve İsveç'in NATO Genel Sekreteri başta olmak üzere örgütün üst düzey yetkilileri ve Amerika tarafından memnuniyetle karşılanan NATO'ya üyelik başvuruları Kuzey Avrupa hatta Antarktik bölgesinde jeopolitik şartların değişmesine de yol açacağı düşünülüyor. Nitekim Moskova sarih bir şekilde bunu vurgu yapmıştır. Finlandiya ve İsveç gibi Kuzey Avrupa'nın iki ülkesinin tarafsız pozisyonundan son verme kararı son senelerde Avrupa güvenliği alanında en büyük değişiklik sayılıyor. Bu kararla Avrupa'da güç dengesi ve güvenlik denkleminde yeni dönem başlamış oluyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Güney Kore'de Biden'in protesto edilmesiyle ilgili. Güney Kore'de bazı sivil toplum grupları Amerika Başkanı Joe Biden'in ülkelerini ziyaretine protesto etmek için Seul'da gösteri düzenlediler. Güney Kore'nin başkenti Seul'daki devlet başkanlığı binası önünde bir araya gelen gruplar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Grup Amerika ve Güney Kore arasındaki askeri tatbikatları eleştiren pankartlar taşıdı. Eylemciler ayrıca Güney Kore yönetiminin Amerika'nın yeni soğuk savaşına katılmasına ve Japonya-Güney Kore askeri işbirliğine karşı olduklarını deklare ettiler. Eylemciler Güney Kore yönetiminin Amerika ile askeri ittifakını güçlendirme ve Amerika, Japonya, Güney Kore'nin askeri işbirliğinin güçlenmesine karşı olduklarını belirterek, bunun Kore Yarımadası'nda durumu daha da kötüleştirip silah rekabetini artıracağını vurguladılar. Bilindiği gibi Beyaz Saray'ın Kore Yarımadası meselelerine müdahalesi bölgede gerilimi tırmandırmakta. Amerika'nın iki Kore arasındaki anlaşmazlıkları hafifletmeye yönelik yapılan çabalar ve bölgede istikrarın güçlendirilmesi için işbirliğini güçlendirme çalışmaları etkisizleştirmek için izlediği mekanizmalar ve Beyaz Saray'ın gerilime yol açan politikaları Güney Kore vatandaşlarının Amerika Başkanı Joe Biden'in Seul ziyaretine protesto etmesine rol ifa etmekte. Güney Kore'de yeni devlet başkanı olarak Yoon Suk Yeol'un iktidara gelmesinden sonra bu ülkede yeni hükümetin stratejilerinde olası değişiklikler nedeniyle bu ülkedeki sivil toplum grupları yeni hükümetin Beyaz Saray'ın Kuzey Kore'ye karşı tek taraflı ve sırf Amerika'nın belli çıkarlarını takip eden politikasının tutsağı olabileceğinden endişe duymakta.
Amerikan Başkanı Joe Biden'in Güney Kore'ye ziyaretinin esas amacını ikili konuların yanı sıra Kuzey Kore'ye baskıyı artırma konusunda mutabakatla varılması teşkil ediyor. Bu durum ise Kore Yarımadası'nda istikrarsızlığı muhakkak yoğunlaştırarak tırmandırabilecektir. Güney Kore vatandaşları yeni devlet başkanından Kuzey Kore'ye yönelik yeni yol haritasının hazırlanması için Amerika'nın baskısına bakımından ulusal çıkar ve bölgesel istikrara ilişkin gereksinimleri iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesinde de esas almasını ve diğer aktörlerin bu alana girmesine engel olmasını bekliyordu. Bu şartlarda Amerikan Başkanı Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret ise Biden'in Koreli mevkidaşı ile görüşmesinde Beyaz Saray ile Kuzey Kore baskıyı artırmak için politikalarına uyumlu ve paralar hale getirmesine isteyeceği ihtimalini güçlendirmektedir. Bu da iki Kore ilişkilerinde de gerilim ve anlaşmazlıkların daha da yoğunlaştırılarak doruk noktaya ulaşabilir. Güney Kore'nin önceki devlet başkanı döneminde Kuzey Kore ile anlaşmazlıkları hafifletme çabaları gündeme taşınmıştır. Ancak Amerika'nın sabotajları ve engel çabaları yüzünden beklenen yanıt da alınamadı. Beyaz Saray yönetimi Güney Kore'nin Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamasını Washington'un Pyongyang ile nükleer ve füze meseleleri üzerindeki itirafları konusunda mutabakata varmasına bağlamıştır. Özellikle Washington, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Haziran 2018'de gerçekleştirdiği görüşmelerin ilk turundan itibaren Pyongyang'a karşı çelişkili ve yapıcı olmayan politika takip etmesi, ikili arasında Vietnam'da Şubat 2019'da görüşmelerin ikinci turundan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu görüşmeleri durdurmasına sebep oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Ben aklımda şunu lanet yok ya, antikadan ne bakayım.
Bir an şey, terjistinle bir hoşum uçun yapayım.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Igor Konashenko, Rusya Hava Savunma Sistemlerince Herson ve Kharkov bölgelerinde 11 İHA'yı düşürdüğünü bildirdi. Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrıca Herson ve Kharkov bölgelerinde Ukrayna'ya ait toplam 11 insansız hava aracının düşürdüğünü, ayrıca Kharkov bölgesinde iki farklı yerleşim üzerinde Ukrayna'ya ait Snershchok namlulu roket atar sistemlerinin fırlatılan iki füzenin önlendiğini ifade etti Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü. Şimdi dün sohbetimizde Amerika Senatosu'nda Ukrayna için 40 milyar dolarlık yardım paketinin yasalaşarak onaylandığı haberinden yola çıkarak Amerika'nın Rusya-Ukrayna savaşındaki planlarını ve aslında amaçlarını gözden geçirmeye çalışmıştık. Bugün de sohbetimizin devamında Batılıların bu konuyla ilgili tutumlarını ele almak istiyoruz. Yeşil Iğdır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve gazeteci Sayın Cabbar Şektaş tekrar bizimle birlikte. Cabbar Bey, tekrardan hoş geldiniz diyor ve şimdi bu durumu tetikleyen Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın eğilimleri ve Batılıların Ukrayna konusunda müdahil olmaları oldu. Batılılar bu esnada biraz ikili oynuyor gibi gözüküyorlar. Çünkü bir tarafta mesela Ukrayna'ya efendim destek veriyoruz, siz Rusya'ya karşı direnin diyorlar. Ama şimdi bu taraftan Ukrayna halkı perişan bir vaziyette, mülteci durumuna düşmüşler. Onlara da sahip çıkmıyorlar bir türlü. Şimdi Batılıların bu tutumunu siz nasıl değerlendirirsiniz?
Batılılar ilk günden beri ikili oynuyor. Yani Amerika da ikili oynuyor, Batılılar da ikili oynuyor. Yani Rusya'nın ben geri adım at, sana savaş ilan edeceğim demesine rağmen Ukrayna'ya bir şekilde arkasını sıvazlayıp işte savaşa teşvik edip bir şeyin içerisine soktular, savaşın içerisine soktular. Bu hareket bilinçli yapılıyordu, bilinçli bir olaydı bu. Neticede Batı dürüst değil, Batı da çıkarlarını düşünüyor. Yani Amerika ile bugüne kadar Avrupa'nın ters düştüğü çok ender durumlar söz konusudur. Hiç düşmemişlerdir hatta. Aynı kaptan yiyorlar. Yani ben Batı'nın samimi olduğunu düşünmüyorum.
Yani Rusya'dan dolayı böyle bir tavır takındıklarını düşünmek mümkün mü? Hani Avrupa'nın doğal gazını Rusya temin ediyor şeklinde yorumlara da rastlıyoruz. Yani hem Rusya'dan çekinip hem de Ukrayna'yı bırakmamak gibi bir eğilim içinde olduklarını siz de düşünüyor musunuz?
Ya zaten bu şeyden mesela Putin'in tavırları çocuk oyuncağı şeklinde değil. Putin net tavırlar ortaya koyuyor.
Evet.
Yani ben bir devlet başkanı olaraktan Putin'in kendi devletini savunması anlamında, kendi devletinin yarınlarını garanti altına alması noktasında ortaya koyduğu tavrı ben doğru buluyorum. Yani Zelenski dedim ya baştan tiyatrocu. Yani bir tiyatrocu gibi davranıyor. Olayların ciddiyetinin farkında olmadan davranıyor. Bugün halen şeyde Hollywood'da film setindeymiş gibi hareket ediyor Ukrayna'da. Bunlar yanlış. Dolayısıyla Batı zaten bunu istiyordu onlardan. Yani İsrail'in şimdiki tutumu nedir Rusya'ya karşı mesela? İsrail Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden bir hesaplaşma peşinde. Yani o Zelenski eğer bir Yahudi olmamış olsaydı belki de Ukrayna daha farklı bir tutum sergileyecekti ama dünyadaki Yahudi lobisi şu anda atağa kalkmış durumda ki Zelenski'ni orada güçlendirip Rusya'ya karşı yenilmemeye çalışıyorlar. Orada bir yeni bir İsrail yaratma peşinde veya öyle bir düşünce içerisindeler. Ha bunlar zamanla netleşecek, zamanla ortaya çıkacak ama neticede karşısında mesela Çin de şu anda tavrını Rusya'dan yana çok net bir şekilde açıklamış değil. Yani işin o boyutu da var.
Evet.
Yani Rusya'da evet işte bir geçmiş adıyla Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nin başıydı. Yani oradaki o irili ufaklı Türkiye Cumhuriyetleri de bu Rusya'ya karşı böyle çok husumet duyaraktan yaklaşım sergilemiyorlar. Bununla hepsi bakmak lazım.
Evet.
Yani Rusya da güçsüz değil. Yani Rusya'nın da güçlü. Bugün dikkat ederseniz Habire açıklama yapıyor. Kendisiyle alakalı karşı görüşte bulunanların işte gazını, petrolünü vesairesini teker teker kesmeye başlıyor. Bunlar daha ilerleyen zaman diliminde daha kötü şeyler olacak. Ha Rusya ekonomisi bu işten etkilenmeyecek mi? Rusya ekonomisi de bu işten etkilenecek. Sıkıntı yaşıyor vesaire. Bugün bilmiyorum İran'da dolar kuru ne oldu? 28 lira falan civarındadır herhalde.
Evet.
Yani 50 yıldır abluka altındaki İran kendi öz kaynaklarıyla kendi kendine yetebilen bir ülke konumunda ama neticede yine de dışarıyla bir takım ticaretler yapmak durumunda, dışarıya açılmak durumunda, dışarıyla alışveriş yapmak durumunda. Buna rağmen İran'da ayakta, Rusya'da ayakta durur, Türkiye'de ayakta. Yani bir şekilde herkes payına düşeni alır diye düşünüyorum.
Tahran Radyosu.
Son soruda şu son demin bahsettiğiniz bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi bölgemize gelecek olursak bu Ukrayna ile Rusya arasında cereyan eden bu savaşı yani ister politik anlamda olsun, ekonomik anlamda olsun, herhangi alanda olursa olsun bizi nasıl etkilemiştir Cabbar Bey? Özellikle Türkiye'yi, İran'ı veya Rusya'nın kendisi ekonomik münasebetlerinde acaba bir darbe almış mı? Siz nasıl gördünüz bu süreci genel olarak?
Yani etkilenmemesi mümkün değil. Yani Rusya'da şu anda dolar kuru bayağı yüksek. Ekonomi sıkıntıya girmiş durumda. Hakeza Türkiye'de dolar 1.16'yı geçti. Yani ekonomik bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye'de turizm açısından önemli bir kayıp var ortada. Yani Ruslarla Ukraynalılar en çok Türkiye'yi tercih ederlerdi. Ama bu işte biraz maalesef ki bu savaş sebebiyle azaldı. Yani gelenler, ailelerinin bir kısmı zengin olanlar, durumları iyi olanlar, ailelerini getirip işte Türkiye'de, özellikle de Antalya, Alanya'da ikamet ettirip geri dönmüşler vatanlarını savunmaya. Yani böyle durumlar var. Bundan İran da kendi payına düşeni alır. Ki ticareti vardır Ukrayna'yla. Görüşmeleri vardır. Bu ister istemez kesilmiştir. Mesela bizim buğdayımızın bir kısmını, yani kullandığımız toplam buğdayın belki de %50'sini Ukrayna'dan temin ediyorduk. Şu anda gemilerimiz limanda bekliyor. Getiremiyoruz. Ayçiçek yağı harcası aynı şekilde. Yani dünyanın geneli, o bölgede yaşayan ülkelerin tamamı bu işten bir şekilde etkilenirler, zarar görürler.
Evet.
Ama tabii ki ülkeler kendi sorunlarını bir şekilde masaya yatırıp çözeceklerdir. Ona göre tedbirler alacaklardır. Bugün gümrükten haber aldım mesela. Bizim evet. Gürbulak gümrüğünden haber aldım. Oldukça yoğun ticaret var. İran bayağı bir mal satıyor. Mal Türkiye'ye de satılıyor. Bu Türkiye üzerinden başka ülkelere de satılıyor. Yani fiyat politikaları değişebiliyor. Değişkenlik içerisinde yine bir ticari sirkülasyon, ticari hareketlilik söz konusu. Yani zarar görülecek. Herkes kendine göre, dediğim gibi, bir zarar görecek ama sineğe de çekilecek yani. Yapacak bir şey yok.
Aynen. Doğrudur. Cabbar Bey, bizi kırmadığınız için tekrardan teşekkür ederiz efendim. Yayınımıza katıldığınız, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun efendim.
Sağ olun.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci ve Yeşil Iğdır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Cabbar Şiktaş ile yaptığımız telefon bağlantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Batılıların tutumu ile ilgili ve siyasetler konusu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Bu yayınımızda sohbetimizin ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili sizlere sunmuş olduk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Suudi koalisyonun Yemen'de ateşkes ihlallerini sürdürmesi, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Türk yetkililerin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması yönündeki açıklamalarını Şam'a yönelik terör planları yapmak için düşmanca bir hamle olarak nitelendirmesi gibi haberlere yer verirken, Kudüs gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutan Yardımcısı General Ali Fedevi'nin direniş cephesinin güçlü konumuna dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunlar okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutan Yardımcısı General Ali Fedevi, hak üzerine kurulu olan İslam İnkılabı ve Direniş Hareketi çeşitli ülkelerde cereyan ederek istikbar karşısında durmuştur. Bu ise İslam İnkılabı'nın azametinden kaynaklanıyor, dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutan Yardımcısı General Ali Fedevi, Kutsal Türbe Savunucusu Şehit Hüseyin Kasım Dana'yı anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Yemen gibi çeşitli ülkelerde İslam İnkılabı'na gönül verenler destan yazdılar ve Allah hizbinin zafer kazanacağı Allah'ın vaadidir diye kaydetti. General Fedevi açıklamasının devamında, bu yıllarda devrim farklı nesillere en iyi şekilde aktarıldı, dedi. IŞİD'in büyük fitnesinin bastırılması, İran İslam İnkılabı'nın azametiyle gerçekleştirildiğini kaydeden General Fedevi, direniş askerlerinin istikbara karşı zafer kazanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Filistinlilere saldırılarının devam etmesi, Siyonist rejimin Şam'a hava saldırısı düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde İran'ın uydu alanında önemli ilerlemesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti, uyduların, yerli fırlatıcıların ve uzay istasyonlarının yapımında dünyadaki 10 ülkeden biridir. Son 40 yılda İran, uzay teknolojisine ulaşmada sürekli ve ilerici adımlar attı. Düşmanlar İran uzay endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlarla ekonomik ve bilimsel ilerlemeyi engellemeye çalışsalar da, ancak tüm kısıtlamalara ve baskılara rağmen İran İslam Cumhuriyeti yapılması gereken çeşitli uzay ve uzayla ilgili teknolojiler elde etmiştir. İran'ın uzay programı ve Batı Asya bölgesindeki diğer ülkeler arasındaki fark, İran'ın kendi yerel yeteneklerine dayanması ve yerli teknolojiyi kullanmasıdır. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, İran'ın uydu üreten ve fırlatan 10 ülkeden biri olduğunu belirterek, bu sektörün İran'a güç ve teknoloji getirdiğini belirtti. Zarepur, İran'ın uzay alanında en ileri bilgi birikimine yaptırımların ve zorlukların zirvesinde ulaştığını kaydetti. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, İngiltere gibi ülkelerin uydu fırlatmak için Rusya'ya bağımlı olduğunu, bugün ise İran İslam Cumhuriyeti'nin gururla bu bilgiyi yerelleştiren ülkelerden biri olduğunu belirtti.
Cam-ı Cem gazetesinde İran'da her türlü yarayı tedavi eden bir cihaz geliştirildiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İranlı bir bilim tabanlı firma yöneticisi çeşitli diyabetik, kronik ve yatak yaralarını tedavi etmeye yönelik atmosferik basınç için bir soğuk plazma cihazının üretildiğini duyurdu. İranlı bilgi tabanlı şirketler bazıları hali hazırda ithal edilmiş olan ürünleri geliştirmede önemli başarılar elde edebilmiştir. İran Bilim ve Teknoloji'den sorumlu Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından yapılan açıklamada son 8 yılda İranlı bilgi tabanlı şirketlerin sayısının 50'den yaklaşık 7000'e yükseldiği kaydedildi. İranlı bilim tabanlı firma yöneticisi Sara Fethullah yaptığı açıklamada, diyabetik, kronik ve yatak yaraları dahil olmak üzere çeşitli yaraların tedavisine yönelik soğuk plazma atmosferik basınç cihazının ülkede 2014 yılında patentinin alındığını söyledi. Plazmanın bilinen bir bilim olduğunu, laboratuvar ve araştırma cihazlarının bulunduğunu belirten Fatullah, İran'da çeşitli diyabetik, kronik ve yatak yaralarının tedavisine yönelik atmosferik basınçlı soğuk plazma cihazlarının satışına başlandığını sözlerine ekledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, 1401'i üretim, bilgi tabanlı ve istihdam yaratma yılı ilan ederken, bilgi tabanlı şirketlerin gelişmesinin yeni istihdam yaratmanın en iyi yolu olduğunu bildirmişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları açıyoruz.
Cumhurbaşkanının ehli sünnet alimleriyle görüşmesi,
Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Siyonistlerin Ebu Akile'nin cenaze törenine saldırması ile ilgili açıklaması,
Birleşmiş Milletler Özel Raportörünün İran'a yönelik yaptırımlar hususunda raporun yayınlanması,
Dışişleri Bakanı'nın Rus mevkidaşı ile görüşmesi,
İran İHA'sının Tacikistan'da üretim fabrikasının açılması,
İran 16 yaş altı basketbol takımının Orta Asya turnuvasında şampiyon olması,
17 milyar metreküp doğalgaz ihracatının yapılması
ve Dışişleri Bakanı'nın komşuları ile sıcak ilişkilerin önemine vurgu yapması,
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İran'ın dört bir yerinden 20 Sünni İslam alemi ve imamlar geçen hafta İran Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. İran'da Şii ve Sünni Müslümanlar barış içinde iç içe yaşarken, İranlı Sünni ve Şii Müslümanlar her zaman birlik ve beraberlik içinde olmuş ve düşmanların her türlü komplosunu birlikte dayanışma içinde engellemişler ve bozmuşlardır.
Yapılan toplantıda Sünni alimler 13. hükümetin adalet alanındaki yaklaşımını ve eylemlerini överken, Sünnilerle ilgili en önemli konularda endişelerini ve görüşlerini dile getirdiler. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in etnik ve dini azınlıklar danışmanı Mamusta Abdüsselam Kerimi toplantı hakkında yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Reis'in Sünni alimlerin ilgili görüşlerini samimi bir şekilde takdir ettiğini ve hükümetin Sünnilerin ve sınır bölgelerinde yaşayanların sorunlarını çözmekte görüşlerini teyit ettiğini söyledi.
Mamusta Abdüsselam Kerimi, etnik kökenlerin ve mezheplerin birliğini stratejik bir mesele olarak değerlendirerek, hükümetin etnik kökenleri ve din